Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlil ukdeden lisani yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr ve kul Rabbi zıd li ilmen ve fehmen. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankebut suresiyle devam ediyorduk. 14. ayeti bitirmiştik. 15'e geçmiştik. En son Nuh kıssasında kalmıştık. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçiyor. Ben az geçtiğini zannediyordum ama geçen sefer baktım. 5-6 surede de uzun uzun. Hele Hud suresinde, Nuh suresinde uzun uzun. Zaten başlı başına Nuh suresi var. Hud suresinde de uzun uzun ayetler var. Burada 1-2 ayette şey geçmiş. Şimdi bağlam üzerine bağlam ne demek? Her surenin bir şeyi var. Bağlamı deniyor. Anlattığı mesaj var. Bir karakteri var surenin. Her surenin. Bu Ankebut suresi işte bir öncekindeki Şuara, Kasas, Nemin surelerinde peygamber kıssaları çok yoğunlukla anlatılıyor. Özellikle de şu anlatılıyor. Yani biz kavimlere peygamber gönderdik. Anlattı ama inkar ettiler. Sonra başka bir peygamber örneğini veriyor. O anlatıyor. Yine onu reddettiler, inkar ettiler. Öbürü tekrar. En son bu Nuh Aleyhisselam'la ilgili şeyde onların içinde 1000 yıl kaldı. 50 yılı bundan hariç. Yani 950 yıl kaldı.
Aralarında. Niye?
Aralarında. Yani ömrü o değil. Ömrü daha fazla. Yani Tebliğ suresi 40 yaşında peygamber olmuş. 950 yıl bu tebliğde bulunduğu söyleniyor. Gemi olayından sonra da tabii yaşamış. Yani neden 950 yıl vurgusu var? Hatta şöyle deniyor şeylerde, tefsirlerde. 1000 yıl deniyor, 50 yıl eksik. Yani 950 yıl diye bir ifade yok orada. 1000 yıl, 50 yıl eksik. Burada da yani 1000 yıl hani çokluğa vurgu yapılıyor. Yani ne kadar çok kaldı. Ama yine inkar ettiler. Ve başka ayetlerde var. Sadece çok az kısmı diyor gemiye bindi. Yani gemiye binenleri söylüyor işte. Ailesinden bahsediyor birkaç kişiden. Çeşit çeşit hayvanlardan iki çift. Bir de ona inananlar diyor. Sonra ekliyor ki çok az bir kısım diyor. Yani bakın 950 yılda ne kadar bir kısalık. Yani neden bu Nuh vurgusu veriliyor? Nuh Aleyhisselam vurgusu var. Aynı mantık diyor. İnsanlar inkar ediyorlar. Karakterler aynı. Yani 2012 yılında da öyle. Peygamber Efendimiz zamanında da öyle. Yani Peygamber Efendimiz gibi bir insan. Yani bu şey Ebu Cehil şeye gidiyorlar da kervanlarla gidiyorlar. Orada tabii bazı duyumlar almışlar falan. Oradakiler İslamiyet'in geldiği yeni bir din, yeni bir peygamber şey. Ona soruyorlar da diyor nasıl diyor? Ebu Sufyan da olabilir. Ben Ebu Cehil Ebu Sufyan'ı karıştırırım. Diyor ki biz ona emin deriz diyor. Yani malımızı ona bırakıp geliriz diyor. Ebu Sufyan. Düşünün artık şeyi. Öyle bir şahsiyete 7 yılda 40 kişi sadece iman ediyor. Peygamber Efendimiz gibi. Yani mantık aynı. Yani içlerinden büyümüş. Zaten diyor minküm diyor şeyde. Lekad ca'ekum rasulün min enfisiküm aziz aleyhima anittüm harisiz. Siz diyor kendi nefislerinizden gönderdik diyor. Yani içinizde bütün şeyini biliyorlar, ahlakını biliyorlar, nasıl olduğunu biliyorlar. Buna rağmen sadece 7 yılda 40 kişi. O da zaten şeyi birisi Hatice annemiz, birisi Ali, Hazreti Ali. Öbürü en yakın arkadaşı Ebu Bekir. Öbürü Ali zaten yeğeni yanında büyümüş. Kölesi Zeyd. Yani bunlar zaten diğerlerini düşünün ne kadar az. Aynı mantık. Zaten biraz sonra İbrahim Hazreti İbrahim'e geçecek. Orada da aynı vurgu var. Hep yalanlama yalan. O Yasin'de de var. Ne zaman diyor biz onları bir Resul göndersek diyor onları zaten yalanladılar diyor. Ne zaman bir Resul görsek onlarla alay ettiler. Hatta yalanlamanın dışında alay ettiler var. Aynı şekilde Nuh Aleyhisselam'dan bahsetmiştik ya alay ediyorlar. Yani gemi şey yapıyorlar. Hatta darp ettikleri bile söyleniyor. Yani darp ediyorlar. Peygamberi darp ediyorlar. O Hazreti Meryem filmini izlemişsinizdir belki. Orada Zekeriya Aleyhisselam'la ilgili şeyler çok güzel anlatılıyor. Yani kendi içlerinde bir peygamber var. peygamberliğine hem inanıyorlar, bazen inanmıyorlar ve ne durumlara sokuyorlar onu. Yani insanlık tarihi bu şekilde geçmiş. Evet, 15. ayetten devam edelim efendim. Biz de onu, yani Nuh Aleyhisselam'ı bahsediyor ve gemi ashabını, ashab-ı sefine diyor burada, kurtardık. Bakın burada ashab, Peygamber Efendimiz'in yanındaki kimselere de ne deniyor? Ashab deniyor. Tekili sahabe, çoğulu ashab. Sohbet kelimesiyle alakası var bunun. Sohbet arkadaşları, yanındaki arkadaşlar olarak da kullanılıyor. Gemi ashabını kurtardık. Yani gemiye binenler. Kurtardık ve bunu bütün alemlere ibret yaptık. Ve cealnâhe âyâten lil âlemîn. Alemlere diyor, ibret yaptık. Şimdi biliyorsunuz gemiye binmek hani gemiye binen paçasını kurtarır gibi anlamında şey. Bunun şeyinde. Yani biz de aynı şekilde Nuh'u Aleyhisselam'ın gemisine binenler. Buna tasavvufta hani iman gemisi deniyor. Böyle görmüşsünüzdür, tablolar var. Tablolarda böyle Nuh Aleyhisselam böyle hatlar gemi şeklinde şey yapılır, dizayn edilir. Yani şunu deniyor. Siz de bir toplumda yaşıyorsunuz. Birçok insan inkar ediyor. Yani Müslüman olsa bile büyük gerçekleri inkar ediyor. Siz manen o gemiye binin. Yani kendinize o gemide hissedin. Çünkü o gemide olanlar kurtulacaktır. Yani işte bu ashab-ı sefine denilen o. Onlar Allah'ın azabından kurtulanlar. Nuh Aleyhisselam'ın kıssasından böyle bir iki örnekle burada geçmiş. Bundan sonra da Hazreti İbrahim'le ilgili şeye geçiyor, konuya geçiyor. Daha evvelki de bahsettik. Hazreti İbrahim insanlığın içerisinde çok çok özel bir yeri var. Literatürde, yani literatür ne demek? Bir insanlara bir seviyelendirme, sıralama yaparsak en yukarıda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Ondan sonra da Hazreti İbrahim Halil unvanıyla geliyor. Peygamber Efendimiz Habib unvanıyla, yani sevgili unvanıyla en yukarıda. Ondan sonra da Halil unvanıyla. Ayet-i Kerime'de diyor ki, biz diyor peygamberleri birbirlerine üstün kıldık diyor fazilet olarak. Ulul azam peygamber derler. Yani birçok peygamber gelip geçmiş ama bunlardan birkaçına ulul azam deniyor. Kim bunlar? Bizim bildiklerimiz zaten. Evet.
Nuh, İbrahim, Musa, İsa
Evet, onun gibi Hazreti İsa büyük ulul azam peygamberler deniyor. Tabi en yukarıda Peygamber Efendimiz. Hazreti İbrahim ise Halilullah unvanıyla. Yani Halil dost demek. Dost diyen kim ona? Yani Allah Celaluhu Hazretleri. Yani eğer Allah birine Halilim, dostum diyorsa, yani gerçekten nasıl bir şeydedir? Ve Peygamber Efendimiz Hazreti İbrahim'in soyundan olmakla, babam diyor, atam diyor, olmakla övünüyor. Yani bir nesep bağı var. Yani Hazreti İsmail'in, şimdi biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in iki soyu var. İki şey. Bir Hazreti İsmail'den gelen, bir de Hazreti İshak'tan gelen soyu var. Yakup'ta o şeyden. Bütün Beni İsrail peygamberleri İshak soyundan gelmiş. Peygamber Efendimiz de İsmail'den, Hazreti İsmail'den. Ve çok ilginçtir, Hazreti İsmail'den Peygamber Efendimiz'e kadar bir boşluk var. Yani nebilik silsilesi yok. Nebilik silsilesi yok. İshak'tan ise İshak, Yakup, işte Hazreti Yusuf, Musa olarak Hazreti İsa'da sonlanan bir şey var, kol var. Zaten biz nübüvveti diyor, İshak ve Yakup'a verdik diyor. Oradan gelen bir şey var, arka sayfada göreceğiz. Zaten Yahudilerin isyan ettikleri, yani kendilerince itiraz ettikleri yanda o. Onlar bütün haberleri biliyorlar. Kendi kitaplarında da ahir zaman geleceğinin peygamberi var. Ve birçok işaret, birçok bilgin, değil mi? Hazreti biliyorsunuz Hatice şeyden akrabası olan neydi ismi?
Varaka'dan
şeylerin haberlerini alıyor zaten. Yani onlar geleceğini bekliyorlar. Ama bir bakıyorlar ki kendilerinden gelmiyor. Kendilerinden gelmeyince yan çiziyorlar. Ayet-i Kerime'de diyor ki, onlar diyor Peygamber Efendimiz diyor ki öz oğullarını tanır gibi tanırlar diyor. Neden reddediyorlar?
Hatta şöyle diyorlar bir tane Araplara. İleride bir peygamber gelecek. O sizinle beraber olacağını tutamayacağız. Onunla beraber olacağız, sizi alt edeceğiz yani. Araplar bir şirk yani. Onlar koştular için peygamberin tabi yüzleri kendilerinden geleceğini inanıyorlar.
Çünkü hep öyle olmuş. Hep öyle olmuş. İşte neden inanmıyorlar, yani neden itiraz ediyorlar böyle bir olay var? Geçen haftalarda konuştuk, hatırlıyor musunuz? Allah'a iman, meleklere inan, iman, kitaplara inan, Resullere iman konusu vardı. Allah'a bir kişi en yukarıda Allah'a iman konusunda hata yaparsa, muhakkak yaşamda alt taraflarda bir yerde hata yapıyor. Şimdi onlar elbette bir Allah'a inanıyorlar. Ama geçen derslerde konuştuk, hatırlıyorsunuz. Allah'a iman sadece inandım inanmadım meselesi değil. Allah-u Teala'nın sıfat ve isimlerini, o hak değerleri kendi inanışın içerisinde de oturtmak. Eğer eksiklik olursa bir yerde hata veriyor. Ve bu kitapta, Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarına ilgili bu konuda çok örnek var. O konuda hata yapmışlar. Neden? Allah'a layıkıyla inanmamışlar. Hani ayet-i kerimede diyor ya, onlar Allah'ı layıkıyla takdir edemediler diyor. Ne yapmış İsrailoğulları? İnsanlaştırmış. Güç ve kudretlerini az görmüş. Ne yapmışlar, hatırlıyor musunuz? Yakup'la güreştirmişlerdi. Hazreti Yakup'la güreştirmişler kendi kafalarında. Güya. Ne yapmışlar? Musa Aleyhisselam onları işte bu çölde dolaştıktan sonra bir şehre girmek istiyorlar, artık şehir yaşantısı oluyor. Tamam, emir geliyor. Şehirde de bir güçlü bir kavim var. Savaşılarak alınması gerekiyor. Cihat emri geliyor. Diyor ki, yan çiziyorlar. Bak çok ilginç ifade. Sen ve Rabbin gidin savaşsın diyor. Yani kişi gibi görüyor. Yani Allah-u Teala yerlerin göklerin o yüce hakim olarak görmüyor. Görmüyor. Kişileştiriyor işte o yüzden. Onun gibi birçok kıssa var şeyle ilgili. O Allah'a iman konusunda. Hata yapınca işte bir yerlerde geliyor. Neden? Allah'ın şeyi, Allah'ın gönderdiği Resul, bütün alametleri var ama kendi kavminden olmayınca, Allah'a iman konusunda da eksik olunca inanmıyorlar. Hatta savaşıyorlar, mücadele ediyorlar. Peygamber Efendimiz de direkt bizzat savaşmışlardır. Nerede? Medine'de. Medine'de bizzat hainlik yapıyorlar ve direktman savaşıyorlar. İşte bu Hayber Kalesi'nin fethi falan onunla ilgili. Savaşlar onunla ilgili. Tabii ondan sonra rezil oluyorlar ama şey bu. Hala o şekilde de aynı şeyleri devam ediyor. İşte Hazreti İbrahim'de Peygamber Efendimiz'in övündüğü bir şey. Ve Allah-u Teala'da övün ve bize de çok önemli bir yeri var. Biz de her vakit namazda Ettehiyyatü'nün arkasından Peygamber Efendimiz'i ve Hazreti İbrahim'i, bırakın Hazreti İbrahim'i, Hazreti İbrahim ailesine dua ediyoruz. Ve de yani ne diyoruz? Allahümme salli ala seyyidina Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin aleyhi ve kema salleyte ala İbrahim'e ve ala İbrahim. Sen nasıl ki İbrahim'e ve onun ailesine salat etmişsen, aynı şekilde Muhammed ve ailesine de salat eyle. İkincisini de bereket eyle diyoruz. Nasıl ki aynı kelimeler İbrahim ailesine, İbrahim ve ailesine ettiğin gibi. Yani Allah-u Teala ettirtiyor bize bu duayı. Ve örnek gösteriyor. İnneke hamidun mecid diyerek de sonunu bağlıyor. O hamidun mecid ifadesi de efendim? Övgü koyuyorlar. Mecid de seçkin, seçilmiş, bir de şerefli. Hani bir insanın nesebi sağlamsa ona mecid deniyor. Abdülmecid o şeyden geliyor, isimden geliyor. O apayrı bir konu. Onu ayetlerle incelemek lazım. Ailenin, şimdi kişi soyuyla soyuyla övünemez. Neden? Çok iyi bir soydan geliyordur. İmanlı bir şeyden geliyordur ama onun da nefsi var. İman boyutu var. Yanlış yapıyordur. Ama yine de mesela seyitlere önem veriyoruz değil mi biz? Yani Peygamber Efendimiz'in soyundan, özellikle Hazreti Hüseyin soyundan gelenlere özel bir şey yapıyoruz. Hatta Osmanlılar'da onunla ilgili bir şey varmış, daire varmış. Görevli devlet memurları varmış. Özel bir defterleri varmış onların. Onların üzerinde varmış. Onlara maaş bağlanıyormuş. İşe girerken kolaylıklar sağlanıyormuş. Sağlık problemleri olduğunda ilgileniyormuş. Direktman evine gönderiliyormuş. Yani Osmanlı peygamber soyunun şeyini tutmuş. Şeceresini tutmuş. Onunla ilgili. İşte bu mecitle ilgili bir kavram. İnneke hamidun mecid deniyor ya orada. Kim övülüyor? peygamber ve ailesi, Peygamber Efendimiz ve ailesi, Hazreti İbrahim ve ailesi, işte Hamidül Mecid denilen o. Allah övüyor. Aynı zamanda da mecitliği gösteriyor. Yani mecitlik mi arıyorsunuz diyor. İşte onun ailesinde var anlamında. Ama tabii onun soyundan olup da şeyde olanlar da var. İnkar edenler de ayrı. Ama genel bir şey var. Genlerinden gelen ya da Allah-u Teala'nın bahşettiği özellikler var. Çünkü Hazreti İbrahim dua ediyor Hazreti İsmail'e beraber. Kendi soyuna dua ediyor. Benim soyumdan diyor namazına daim olanlar kıl diyor. Yani orada da bize dua var. Hani siz de dua ediyorsunuz. Evet. Aynı şekilde zürriyetinden diyor namaza daim kıl onları diye de dua var. Peygamber Efendimiz de diyor zaten ben dedem İbrahim'in duasıyım diyor. Kendi şeyini de ona bağlıyor. Zaten ayet-i kerimede de Peygamber Efendimiz'e İbrahim'in dinine uy diyor. Çok ilginç bir ifade var. Evet. Bazı yerde de millete İbrahim olarak geçiyor. Bakın çok ilginç. Millete İbrahim meallerde İbrahim'in dini olarak, İbrahim'in şeriatı olarak oluyor, söyleniyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de tercih edilen kelime millet. O bir ümmetti diyor. Yani bakın bir kişi, nihayetinde bir kişi Allah'ın nazarında bir millet gibi. Bir ümmet gibi. Yani öyle bir iman şeyi oluşturmuş ki, olgusu oluşturmuş ki kendi kafasında ve onun o şeyiyle ondan sonra gelen nesiller öyle etkilenmiş ki, yani Peygamber Efendimiz de övünüyor o şeyiyle, bir millete bedel olmuş. Ümmet diyor, Hazreti İbrahim tek kendi başına bir ümmetti diyor ayette ve millete İbrahim diyor. İbrahim'in milleti diyor. Yani demek ki ne kadar önemli, bizim ne kadar çok bilmemiz gereken bir şey. Zaten Hazreti İbrahim'le ilgili düşündüm de neler var diye. Bakın o kendi başına hiçbir din yokken, geçen derslerde şey oldu, tekrar olmasın diye anlatmıyorum. Hiçbir din yok, hiçbir peygamber yok, hiçbir kitap yok. Ve üstelik ailesi, babası ya da amcası, put yapımcısı buna rağmen hakkı bulabiliyor. Bu başlı başına bir şey. Öyle kalmıyor, gidiyor putları kırıyor. Düşünün artık, yani kişinin babasının fabrikasını yakması gibi bir şey olay bu. Yani maddi değerlerle, bunun çok çok üstünde de. Ondan sonra Nemrut'a karşı geliyor. Yani zamanı Firavun'u, yani büyük bir şey ona karşı geliyor. Onunla aynı Hazreti Musa'nın çıktığı gibi saraya, Firavun'un sarayına gidiyor, tek başına şey yapıyor, uğraşıyor. Hani Allah güneşi doğudan doğdurur, batıdan batırır meselesi var ya. Hani Allah senin Nemrut'un karşısına çıkıyor, senin anlat diyor, Rabbini anlat diyor. O diyor yaşatır ve öldürür. Ben de yaparım diyor. Çağırıyor birisini. İki kişiyi çağırtıyor. Birisine ölü fermanını veriyor. Diğerini ise serbest diyor. Ben de yaptım diyor. Benim Rabbim diyor güneşi doğudan doğdurur, batıdan battırır diyor. Hadi sen tersini yap diyor. Rablık iddiasında bulunuyor ya. Mat.
Zulme başkaldırı var.
Zulme başkaldırı. Bakın üçüncü bu. Dördüncüsü. Ateşe atıyor. Emir veriyor. Hani olayları biliyorsunuz. Ateş yakmıyor. Hani gül bahçesi oldu diyor. Biz ateşe serin ol ve serinlik oldu, selamet oldu dedik diyor şeyde. Orada kurtuluyor. Bak dördüncü kıssa. Bunların her birisi film gibi. Film senaryosu gibi. Ondan sonra kendisine iman eden çok az. Aynı diğer peygamberler gibi. Bir Lut iman ediyor. Bir akrabası o da. Yeğeni mi? Teyze, evet. Bir akrabası yani kuzeni. Onunla beraber çıkıyor. Yolda öyle bir tehditlerle karşılaşıyorlar ki, ya Rabbi diyor, şu az bir topluluk da ölse, geliyor sana iman edecek bir kişi kalmayacak diyor. Zorluklara bakın. Gidiyor. Ondan sonra o Hazreti Sare ve Hazreti Hacer'le olan şeyi ayrı. Hikayesi ayrı. Değil mi? Ondan sonra şey ayrı. Oğlu İsmail'i şeye bırakması ayrı. Kabe'ye bırakması ayrı. Oradaki o olan olaylar, zemzem olayları falan ayrı bir kıssa. Bakın bunlar hepsi Hazreti İbrahim'le ilgili. Bakın nasıl bir hayat. Ondan sonra döndüğü vakitte efendim? İshak'ın doğuşu mucize kaç yaşında gerçekleşiyor? Mucize olarak gerçekleşiyor ve zaten Hazreti Hacer'le evlenmesinin sebebi olan hanımının kısır kalması orada şey oluyor, bitiyor. Hadi ayette diyor ki melekler geliyor ya, bir azapla müjdeliyorlar, bir de oğulla müjdeliyorlar, İshak'la müjdeliyorlar. O olay ayrı, şey olayı ayrı. O meleklerin gelip de o onlara bir buzağı ikram ediyor. Ondan sonra azap emri geliyor. O ayrı. Görüyor musunuz? Kaç tane kısa var. Ondan sonra geri dönüyor. İşte geriye dönüyor. Hazreti İsmail'le beraber oluyor tekrar. O büyüğü artık yetişkin olmuş. Onunla beraber Kabe'yi inşa ediyor. Bakın ne olay. Hepsi Hazreti İbrahim'le ilgili bunlar. Yani ateşe atılmada orada onlar. Ondan sonra hacca davet ediyor. Makam-ı İbrahim'de ya da o dağda, Kubeys Dağı'nda olduğu söyleniyor onun. Bunların hepsi bir kişiyle şeyler ilgili. Nasıl bir hayat, nasıl bir örnek. Ama bana sorarsanız en büyük iki şeyi var. Birincisi, çocuk yaşta, genç yaşta o dönemdeyken hiçbir din yok. Hani hep anlatıyorum. Tek başına iman etmesi o müthiş bir olay. İkincisi ise Hazreti İbrahim ve Hazreti İshak'ın babası olması çok önemli. Neden çok önemli? Bütün peygamberler, ahir zaman peygamberleri oradan itibaren gelir. Soy oradan geliyor. Yani Peygamber Efendimiz'den bir dal, İsmail'den şey ve oradan bu dal ve ahir zaman şeyi bu. Yani şu an girmeyeceğim o konuya ama sonun başlangıcı demek istiyorum.
Sen soy ağacı gibi değil mi?
Aynen soy ağacı. Sonun başlangıcı. Son dediğimde artık muradı ilahi ufukta ışık yanıyor. Muradı ilahi ne? Efendim? Peygamber. Peygamber Efendimiz kim? Ahir zaman peygamberi. Ahir, niçin ahir zaman? Ama neden ahir zaman? Ahir zaman ne demek?
Yaşam bitecek. Yani.
Yaşam bitecek. Neden bitiyor? Bir sebebi var. Yani Allah'ın kurduğu sistemin sonu ahir zaman. Final değil mi? Kıyamet. Evet. Peygamber Efendimiz de o ahir zaman peygamberi. Neden? Kemaliyet var. Artık muradı ilahiye tamamlanacak. Yani insanlık belirli bir seviyeye gelecek artık. Beklenen o.
Cenab-ı Hakk'ın muradı da yani insanlık kurtuluş elmesi.
İnsanlık kurtuluş elmesi. Şimdi en başa gelelim. Kısaca bir değineyim. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim. İnsanlığı yarattım diyor. Alemleri yarattım diyor. Değil mi? Orada murad-ı ilahi var. Orada insanlık yaratılmamış durumda. Ahir zamana doğru anlatabilirim. İşte bu gerçekleşecek. Önce meleklerin yaratılışı var. Daha sonra cinlerin yaratılışı var. En sonunda insanlığın yaratılışı var. İnsanlığın yaratılışında da en son Peygamber Efendimiz. İşte Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifleriyle beraber Allah-u Teala'nın muradı ilahisi tamamlanmaya başlıyor. Ama Hazreti İbrahim'le beraber işte olay başlıyor. Yani düğmeye basan Hazreti İbrahim.
Start orada.
Start orada. Yani imanın tekamülü, insanlığın toplam idrakı bir yere geliyor. Bakın bir şey anlatacağım, size anlatmış olabilirim. Bir deney yapılıyor maymunlarla ilgili. Bütün maymunlara haşlanmış ama kabuğu soyulmamış patates veriliyor. Dünyanın aynı anda birkaç yerinde gerçekleşiyor bu olay. Bütün maymunlar onu bütün olarak yiyorlar. Kabuğunu soymadan yiyorlar. Japonya'da bir maymun onun kabuğunu soyuyor ilk defa ve yiyor. Başka bir coğrafyada, Avusturya'da mı olacak emin değilim, başka bir coğrafyada haberi olmadan maymun hemen arkasında soyuyor ve yiyor. İşte bunu psikolojide bir kavram oluyor bu, toplam akıl deniyor bu. Total akıl deniyor buna. Yani idrak, birisinin idrakı bir yere gelince onunla bağlantılı, nasıl bağlantı bilinmiyor, manen bağlantı diyelim olanlar aynı idrak şeyine ulaşıyorlar.
Bu adamların arasında bir telepatik bir şey var. iletişim var diyorlar. Mesela şeyde Mimar Sinan'la ne bileyim işte o zaman kimse aralarında böyle bir köpek düştü. Yani Allah tarafından verilen bir şey. Biz de yardımcılar olarak.
Bir kasıtlı yapılan var. Bu kasıtlı yapılan değil. Yani toplam aklın yükselmesi deniyor buna idrakın. İşte aynı şekilde mesela şu an bunu gözlemliyorsunuz. Aynı genetik yapı olmasına rağmen şu anki çocuklar teknolojiyi kullanma konusunda çok yetenekliler. Yani artık 3 yaşlarına falan indi bilgisayar kullanma şeyi yaşı. 2 yaşındaki çocuk rahatlıkla televizyon kumandasını açıp kapayabiliyor. 70-80 yaşında bunda ilk defa karşılaşanlar daha anlayamıyorlardı bir olayı. Yani bunun ispatı olarak söyleniyor. Mesela çok rahatlıkla internete adapte olabiliyorlar. Bir girmeyle oyunlar falan oynayabiliyorlar. İşte buna toplam aklın yükselmesi deniyor.
Benim bir yaşında sorun var. Şimdi yani televizyon açıyor bakabilirsin. Telefonlara basıyor açıyorlar. Bir yaşındalar. Bilgisayar başında kalkıyor. Yani böyle şey bir ilerleyse hemen açıyor açıyor baktan koşup geliyor.
İşte Hazreti Adem'den sonra ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti İbrahim'in kendi kendine imanını ve idrakını yükseltip de belirli bir yere gelmesi aynı bu maymunların örneği gibi insanlığın da imanını idrakını arttırdı. İşte düğmeye basıldı. Zaten Kabe'nin inşa edilmesi de o. Kabe Hazreti Adem zamanında vardı. Sonra yıkıldı, yer kayboldu.
İlk mimar da herhalde Hazreti.
Evet. İlk mimarına ya da Hazreti Cebrail'in de inşa ettiği söyleniyor ayrı. Onun zamanında vardı. Ondan sonra yok oldu. Ne bu? Neyi temsil ediyor o Kabe? İnsanlığın Allah'a doğru yönelişini şey yapıyor. Neden Adem'de vardı? Çünkü Adem zaten cennetten biliyordu. Cennet öncesinden de biliyordu. Değil mi? Ruhu fırıldı, kalktı, meleklerin secde edecek ameli yaptı. Yani Allah'ın o birliğini bilmemesi mümkün mü? Ha, hata etti ayrı. O nefsiyle hata etti cennette. Ama idrak düzeyinde tevhid inancı çok netti. Çünkü aynel yakin, ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin, sırrel yakin biliyoruz. Biz daha o mertebelere gelmedik. Biz sadece ilmel yakin biliyoruz daha. Oraya gelmedik. O yüzden Kabe vardı. Ama insanlık o seviyede değildi çocukları. O yüzden gerçek imanın göstergesi olan, sembolik göstergesi olan, maketsel göstergesi olan Kabe vardı. Sonra gitti. Kime nasip oldun? Allah kime nasip etti? İbrahim'e ve İsrail'e. Neden? İdrak düzeyi geldi. Artık insanlar da artık doğru bir şekilde Allah'a yönelebilecek kapasiteye geldiler. Onun göstergesidir Kabe'nin şeyi. Zaten ayet-i kerimede diyor ki biz İbrahim'e ve İsmail'e vahyettik diyor Kabe'yi temelleri üzerine, kaideleri üzerine yükselsin diye. Zaten ondan sonra da Hazreti İbrahim çağırıyor insanları. Bizim zaten lebbeyk dememizin sebebi o. Neden buyur Allah'ım buyur, yani emrine koştuk geldi diyor. Hazreti İbrahim orada insanları çağırır emrine geliyor. Diyor ki ya Rabbi gidiyor, beni nasıl duyacaklar? Sen çağır diyor. Ruhlara iyileştirmek bana aittir. İşte o çağırdığı zaman hacca ona uygun ruhlar, galibeladan da yakın ruhlar olduğu söyleniyor. Tabi bunlar şey kısmı, teferruat kısmı, davete icabet edeceğiz şeyini biz lebbeyk'le söylüyoruz. Hani çağırmıştın ya Rabbi, geldim. Bakın bu mantıkla söylediğinizde lebbeyk ne kadar güzel olacak. Çağırmıştı atamızı İbrahim yani. Zaten hacca gidildiğinde görülüyor. Peygamber Efendimiz'in sünnetleri de var orada bizim tabi olduğumuz. Ama en çok Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, hatta Hazreti Hacer'in sünnetleri yaşanıyor da tatbik ediyoruz. Elbette ki Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi yapıyoruz biz ama yani ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İşte buraya geleceğim. Hazreti İbrahim insanlığın idrak düzeyini yükseltmekle düğmeye basılıyor. İki kanaldan Hazreti İsmail kanalından nihayetini söylüyorum. Ve Hazreti Peygamber Efendimiz gibi iki şey geliyor. Ahir zaman peygamberi geliyor. İki ahir zaman peygamberi var. Birisi Hazreti İsmail, İsa. İkincisi ise Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz artık insanlığın belirli bir tekamül seviyesine geldiğini gösteriyor. O yüzden ahir zaman peygamberi. Ne diyor ayet-i kerimede? Ben size diyor din olarak İslamiyet'i seçtim, ondan razı oldum ve tekamül, tekbil ettirdim, kemaliyete erdirdim diyor. Yani artık seviye bir yere geldi. Ondan sonra da artık Peygamber Efendimiz'e sonra yaşanan dönem, ahir zaman dönemi, biz ona göre davranacağız, yaşayacağız ve bir şekilde, buraya girmeyeceğim, murat gerçekleşecek. Kimin muradı? Allah-u Teala'nın muradı gerçekleşecek. İnsanlık Allah-u Teala'yı anlama konusunda maksimuma erecek. Ermemiz gerekiyor. Çünkü öyle bir din bize bunu şey yapıyor ve son yaşanacak.
Alemlere,
bütün alemlere. Bütün alemlere.
Yani İsa Aleyhisselam bu alemlere gerçekten ön hızlı yapıyor bir yerde. Bir yerde değil mi?
Tabii.
Ondan sonra da alemlere gelir. Bir ümmete gelir, bir topluğa gelir yani. Birisi.
O yüzden ben neden bu kadar ayetin başına daha girmeden Hazreti İbrahim'i andım? Hazreti İbrahim insanlığın en önemli şahsiyetlerine, Peygamber Efendimiz'den sonra ben hatta ikinci diyorum. Allahu alem tabii ki. Literatürde ikinci diyorum benim anladığım kadarıyla. Çünkü Habib ünvanı var, Halil ünvanı var. Namazda da sadece onun ismini anılıyor. İki mübareğin ismi anılıyor. Peygamber Efendimiz ve Hazreti İbrahim. Başka isim geçiyor mu? Geçmiyor. Yani ayetlerde geçmiyorsa. Önemine binaen bu girişi yapmak istedim ben. Ve İbrahim'e iz kâle li kavmihi abudullâhe ve tekûhû. İbrahim o vakit kavmine dedi. Allah'a kulluk edin ve ondan sakının. Burada abudu kulluk edin. Aynı bizim Fatiha suresinde söylediğimiz gibi yalnız sana kulluk ederizdeki fiil bu. Vetteku ittika edin. Bu takva kelimesinden takva kelimesi çok biliyorsun. İttika edin. Ondan sakının, korkun anlamına geliyor buradan. Ama bizim bildiğimiz gibi bir öcüden korkmak şeklinde değil. Onun haşyetinden korkarak yani yanlış yapmaktan, azametinden saygıyla bir korkmak. Bunu açıklamıştık daha evvelden. Korkun. Bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz. Burada İbrahim Aleyhisselam ibadetin iki şeyini söylüyor. Kulluk etmek, kulluk etmeyi de bak yeterli saymıyor. Yani ibadet etmeyi, yani dinin hükümlerini yerine getirmek olarak da şey yapabiliriz. En bariz de namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak gibi amellerdir. Ama onu söylemiyor. Bir de takva boyutunda da olun diyor. Yani takva boyutu şey değildir. Yani takva sahipleri denir değil mi? Takva sahipleri normal belirli bir Müslüman kimliği var. Onun üzerinde yaşantısına daha çok dikkat edendir. Yani beyaz el takım elbiseyle dolaşanlardır. Ama benim üzerime çamur sıçramasın diye daha dikkatli yaşayanlardır. Yani bir fetva vardır biliyorsunuz. Bir de takva vardır. Yani fetva işin biraz daha kurtarır yönüdür. Ayet ve hadislere dayanır. Ama takva ehli biraz daha dikkatli olur. Bunu en çok fetva veren kişilerden olan Ebu Azam ifade ediyor bunu çok güzel bir şekilde. Biri geldiğinde üzerime elbiseme bir pislik sıçradı. Nasıl bunu temizleyeyim dediğinde bir şey söylüyor. Kendisi ise onun çok daha fazlasını yapıyor sayısını. Sayılarını tam bilmiyorum ama necasetle ilgili. Yani sorup da ya imam diyorlar yani sen böyle fetva verdin sen böyle yapıyorsun. O fetvaydı diyor bu takva. Yani fetva kurtarmıyor mu? Kurtarıyor. Ama takva Allah'a güzel kulluk et, yanlış yeterince Allah'a kulluk etmekten korkmak olur. Yani saygıda durur. Aman ya Rabbi ben biraz eksik davranırım sana güzel kulluk etmekte deyip hassasiyetli olmak. Mesela bugün faizle ilgili birçok fetvalar veriliyor değil mi? Diyanet vermiyor bunu. O konuda Diyanet'e ben şeyi güzel net diyor faiz haramdır diyor. Kredi kartını geç yatırsan haramdır. Çok güzel. Ama birçok yerde farklı kurum ve kuruluşlar bir şekilde bir şeylere diyorlar. Ama gerçek takva ehli ne yapıyor? Olabilirler ama ben takva üzerine gideceğim diyor. Ulaşmayacağım diyor. Kredi kartı kullanmayanlar bile var. Yani kredi kartını zamanında ödersen bir şey var ama diyor hayır diyor ben onu bile kullanmayacağım diyenler var. Ya bankayla mümkün kadar uğraşmayacağım diyenler var. Anlatabildim mi? Bu takva. Yani ne olur kullansa ne olur fetvaya uygun. Ama olmuyor. Bunun gibi bir sürü şeye de hassas davrananlar var. Bunun bütün yaşama dağıldığını düşün. Bütün ibadete dağıldığını düşünün. Ne kadar şey. Bir takvanın tanımını yapmıştık hatırlıyor musunuz? Birkaç ay evvel çok hoşumuza gitmişti beraber. Çok sevdiğimiz bir öğretmen var. Çok bilgili, hayranlık duyuyoruz. Sana da ilgi gösteriyor. sen ona karşı öyle güzel davranıyorsun ki bir hata yaptığında suratının asılması bile seni çok üzecek. Yani bir bakışı değil mi? Ne yapıyorsun? Sen derste takva üzerine oluyorsun. Herkes gibi davranmıyorsun o zaman. İşte bunun Allah-u Teala'ya olduğunu düşünün. Yani en ufak bir şekilde şimdi belirli ibadetleri yapıp da biraz ötesine geçtiğinizde artık Allah-u Teala ile manevi bir bağ kuruyorsunuz. Ona gurbiyet deniyor, yakınlık deniyor. Onu hissediyorsunuz. Ve o bağın azalmasına bile şey olmuyorsunuz. Rahatsız oluyorsunuz. Bakın kaybolmasına değil. Ya ben bir hatam azaldı. Yani o hani birisine çok bağlanırsınız da bir kalbinizle manen bir bağlantı olur da ya ne oldu o bağ azaldı dersiniz. Özellikle gençlik yıllarımızda çok hissettik onu. Onun çok daha doğrusunu, yükseğini Allah'a karşı olduğunu düşünün. Bunun bağın kopmasına bile azalması bile ne kadar korkarsın. İşte bu takva oluyor. O bağlantının kopmasına sebep vermeyecek şekilde hassas bir şekilde ibadet etme kaygısı takva oluyor.
O hassaslığın ölçüsü de ben Allah-u Teala'yı göremiyorum ama Allah-u Teala beni görüyor bilinciyle o takvanın şeyi o herhalde
evet.
Ölçüsü.
O asıl ifadesi ihsan onun. Evet. Takva da o şey bağı, gönül bağı. O zaman şey yapıyoruz zaten diyor biz diyor nefse diyor takvasını bildirdik diyor ayet-i kerimede. Nefse takvasını da fücrunu da bildirdik diyor. Bakın zıttı neymiş biliyor musunuz? Geçen hafta öğrendim çok hoşuma gitti. Takvanın zıttı fücurmuş. Hani fitne fücur derler ya. Fücur takvanın zıttıymış. Fücur neye deniyormuş biliyor musunuz? Böyle hani böyle asalak tipler olur, sünepe tipler olur böyle cıvık cıvık hareket ederler değil mi? Laubali laubali hareket eder. Toplum da onu sevmez. Yani ne fitne fücur hareketleri var derler. Onun zıttını düşünün. İşte takvalı olan kişinin hali oymuş. Bakın takvayı tarif etmiyorum. Zıttından tarif ediyorum. Bu da ayeti kerimeye dayanıyor. Biz diyor nefse fücurunu da diyor vahyettik, ilham ettik. Takvasını da ilham ettik. Yanılmıyorsam Şems suresindeydi. Yanlış olmasın. Yani takvanın zıttı fücur. Yani takva ehlinin nasıl halde olması gerektiğini siz daha öyledim. İşte takva ehli de uzaklardaki kişiler değil arkadaşlar. Bizim olmamız gereken. Ya ne takva ehlileri falan deniyor ya film artistleri gibi kahramanlar gibi. Hayır değil. Bizim takva ehli olmamız lazım. En başında Kur'an-ı Kerim'in daha ilk sayfasında Fatiha'dan sonraki ilk sayfasında diyor bu. Hüdenlil muttakîn diyor. Bu kitap diyor bakın bu kitap hidayet ya ama kimin için? Muttakiler için. Bak takva ne kadar üst bir mertebe değil mi? O daha diyor ki onlar için bir hidayet. Yani bir seviyeye geleceksin takva olacak. Bir de onlar için hidayet. Yani onlar için bile rehber. Allah-u Teala öyle olmasını istiyor bizim. Yani biz hani yukarılarda takvayı açıklayınca ya sanki ulaşılmaz masal kahramanları gibi algılandığını hissettim ya. Hayır. Bizim takva ehli olmamız gerekiyor. İnşallah. İnşallah. Zaten biz eğer takva muradında, talebinde olmasak şu an burada olmazdık biz.
Peygamberimizin veda hutbesinde bir kimse birbirinize üstün bir en üstün en fazla takva sahibi olanları.
Çünkü Allah-u Teala ona önem veriyor. Kişinin yaptığı ibadete şeye falan değil, takvasına bakıyor. Bir kişinin takvası ne kadar yüksekse Allah'a o kadar yakın. Eğer biz Allah'a yakın olmak mı istiyoruz? Yani bu erkeksek istemeyelim. Yani isteyeceğiz tabii ki. Takvalı olacağız. Yani takvalı olma konusunda gayretimiz olacak. Takva ne? İşte dediğim gibi o bağı koparmayacak şekilde yaşayacağız. Aman Allah buna kızar mı? Allah darılır mı? O bağ azalır mı? Tam tersine fücur hareketleri gördüğümüzde kendimizde şey ya dans edemiyorsun ya. Müziği gönül şey dinleyemiyorsun. Bir yerde cıstak cıstak müzik çaldığında kaptıramıyorsun. Yani o kısma çalar mı diye. Hani böyle bir arabayı durdurmuşlar da oynuyorlarmış ya. Takvalı oynayın, rabıtalı oynayın diye. Yani o halle, yani Allah'ı unutmadan, Allah bana darılır mı kızar mı, hatta Allah-u Teala'nın muradı ilahisine aykırı bir şey mi diye.
Mesela sahne geliyor, hemen şey yapıyoruz, değişiyoruz da bitiyoruz, değişmiyoruz. Mesela şöyle bir tarafa kendim geldim, değiştiriyorum, tek başıma geliyor, tek başıma. Bakıyorum böyle, hoş olmuyor bu sahne, ben değiştiriyorum, ben bakamıyorum, ben rahatsız ediyor beni.
Neden?
O rahatsızlık çok güzel bir şey.
Takvanız mı ne işte?
Rahatsızlık çok güzel.
Yoksa ya fetvaya göre izleyebilirsin, bir mahsuru yok ki. Evet.
Takva özellikleri Kur'an-ı Kerim'de zaten Cenab-ı Hak açıklamış yani. Takva sahibi nasıl olduğunu mesela müttakilerin vasıfları şartları olacaktı yani köftesini yutanlar, işte, yani cömert olanlar, merhamet olanlar, adil olanlar, doğru şahitli yapanlar, namaza devam edenler, orucunu koruyanlar yani bu takva sahibi şeyler oluyor. Takva sahibi zaten müttakil deniyor. Zaten üç sünne var yani. Müttakiler Müslümanlar
ölüyorlar. Zaten o takva hissini, halini yaşıyorsun. Takvayı Peygamber Efendimiz elbise olarak saymış. Takva, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. En hayırlı elbise takva elbisesi. En hayırlı rızk takva gıdası. Hani hacca giderken erzak edinin deniyor da. Yani o takva elbisesi gibi tarif etmiş Peygamber Efendimiz. Yani bir ağırlığı var onun. Onu giyip üzerinizde hissediyorsunuz. O şekilde yaşıyorsunuz zaten. O şekilde ibadet. Yani halle daha çok hissedilecek bir durum. Kur'an-ı Kerim'de de çok net şekilde ifade edilmiş onlar. Devam edelim. Sağlarınız. Siz Allah'ı bırakıp ancak bir takım putlara tapıyorsunuz. Yalan uyduruyorsunuz. Min dunillahi Allah'ı bırakmak değil de Allah'ın yanında demek. Allah'ın berisi demek dunihi. Allah dururken yani Allah'ın berisinden putları ediniyorsunuz diyor. Sonu ilginç ve yalan uyduruyorsunuz. Bu kelimelere baktım. Tahlukune kökü bunun halaka. Yani yaratmak. Siz diyor aslında burada bak deyim olarak söylemiyorum. Kelimenin kökeni olarak söylüyorum. Yaratıyorsunuz diyor. Ne yaratıyorsunuz? İfken. İfk yaratıyorsunuz. Yalan ve iftira demek. Hani Hazreti Ayşe ile ilgili bir olay vardı hatırlıyor musunuz? İftira olayı. O ifk olayı işte bu kelimeden geliyor. İftira. Yani yalan, yalan yere iftira anlamında olan. Siz diyor bir yalan yaratıyorsunuz. Bu hiçbir mealde bu şekilde geçmemiş ama kökünde bu var. O yüzden yaptım. Deyim olduğu için bu şekilde geçmemiş. Yani siz yani şu şekilde meal olmaz tabii. Siz yalan yaratıyorsunuz olmaz. Siz yalan iftira uyduruyorsunuz olarak duyun ama bir şeyin kökenini bilirseniz daha iyi yorumlarsınız. Ne diyor Allah-u Teala burada? Yani Hazreti İbrahim kitabı da indiren Allah olduğu için ne diyor? O put isnat ediliyor ya. O putları siz yaratıyorsunuz diyor. Yani siz kafanızda oluşturuyorsunuz böyle bir şeyi.
Yokken
yani böyle bir kavram yok. Allah-u Teala böyle bir şey yaratmış olabilir mi? Yok. Ama siz kendi kafanızdan öyle bir şey oluşturuyorsunuz. Öyle bir kavram halk ediyorsunuz. Yaratıyorsunuz. Bu da zaten yalan. İftira. Bir de üstelik buna tapıyorsunuz. Yani halk ediş burada işte. Bunu Ömer, Hazreti Ömer çok güzel anlatıyor. Diyor ki bir olay var diyor, ona çok gülerim diyor. Bir olaya da çok ağlarım diyor. Güldüğüm, o ağladığı olayı söylemeyeyim. Bayağı etkileniyorum ben ondan çünkü. Güldüğü olay ise biz diyor helvadan diyor putlar yapıyorduk, tapıyorduk diyor. Sonra da acıkınca yiyorduk. İşte o putlar, put yapması helvadan halk ediyorlar. Kendilerince. Yani bakın yaratmak Allah'a mahsustur. O anlamda demiyorum ben. Ama kendileri öyle bir şey oluşturuyorlar. Fenomen oluşturuyorlar. Realize yani böyle bir kavram oluşturuyorlar. Ona da takıyorlar. İşte ifk diyor. İftira. Gerçekten Allah'tan başka taptıklarını size rızık vermeye malik değillerdir. Bak Hazreti İbrahim de ilk rızık vurgusu yapıyor burada ilginç. Demek ki en çok onlardan beklenti neymiş?
Rızık.
Yani put oluşturuyorlar ya, o putlara da tapıyorlar ya, o putlardan en büyük beklentileri ne? Rızık beklentisi. Hazreti İbrahim işte bak onu anlıyor, ilk oradan yükleniyor.
Vermezse size bir şey diyor.
Kabirlere, şeylere koşuşturacak. Çoğu durum.
Yaptığınız insan size ne verecek?
Günümüzde var.
Evet. Demek ki bir insanın en çok bir yaratıcıdan ya da kudret gördüğü herhangi bir oluşumdan ilk beklentisi rızık oluyor. Bu zengin bir adam da olur.
İçi de patronundan ne bekliyor?
Para mı? Aynen. O işte tam
o da şeyi ayırmak lazım şimdi. Rızıkla o para pul işte bir şunu falan ayırmak lazım. Rızık çok ayrı bir olay. Nasip ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Hani ben burada rızkı çok böyle basit biliyoruz.
Şimdi ne yapıyorsun burada? Oraya yapmış.
Anlarla bir şey yaparsan. Konuşma geçti de başını ben rızkı bakıyorum. Ya. Rızkı da parayı da bilmem ne bir yere koyuyorum. Ben bana o şey geliyor. Değil mi
Rabbim? Rızık olayı burada karın da hocam. Yaşam oluyor orada.
Şimdi rızık aslında senin temel ihtiyaçların karşılanması. Aslında onun bir üstüdür. Şimdi Esma-ül Hüsna'da El-Mukit esması var. El-Mukit esması hani Kürt böreği diyorlar ya. Kürt böreği değil aslında. Buyut böreği o. Bilenler bilir. Buyut böreğinin de temelinde temel gıda demek. Yani senin en temel ihtiyaçların nedir? Undur değil mi? Hamurdur, ekmektir. Sudur değil mi? Bu en temel, yani lüksü yok. Seni ölmeden yaşatacak olan şeylere guit de diyor. Mukit onları veren demek. Onunla beraber, onun bir üstü rızık. Bizim yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, tükettiğimiz şeyler. Anlatabildim mi? Ama bunun üzerindeki bize nimet olarak verilen şeyler de bizim rızkımız. Ama asıl rızık, anlatabildim mi? Temel gıdalar, o mukitin bir üstü. Ama biz bugün para istemiyle, hayat standartının yükselmesiyle beraber gelen şeyler de bize rızık olarak o kategoriye giriyor. Yani Kazım Bey'in dediği doğru orada. Ama biz sadece temel ihtiyaçlarımızı istemiyoruz ki. Değil mi? iPod istiyor, iPhone istiyoruz. Mercedes istiyoruz. Yani ayağımızı yerden geçecek araba değil de biraz daha hayat standartımızı ifade edecek şeyler de istiyoruz. Yani yanlışlarıyla söylemiyorum sadece. Efendim? Şey diyorum. Yani maddesel kısımları da rızık olarak ifade ediyor.
Ondan yani pek şey yapamıyorum. Rızkı falan yetiştiremiyorum. Rızkı aynı çerçeve almak istemiyorum.
Ya temelinde haklısınız ama insanlar o şekilde rızk demiyor. Bana rızkımı verken benim temel ihtiyaçlarımı ver demiyor ki Allah yani şeyden. Birçok şeyi de farkında olmadan isteniyor yani. İşte burada taptıklardaki vurgu oymuş. Peygamber efendim, peygamber ya, Hazreti İbrahim de peygamber ya, buradan yükleniyor. Oradan işaret veriyor. Diyor ki Allah'tan başkası size vermez diyor, malik değildir. Siz de diyor rızkı Allah katında arayın.
Aslında hocam, demin öyle bir yere değindiniz ki, Adem Aleyhisselam'ın darıcısına çözüme erişti dediniz ya orada. Şimdi bu kutun zaten çıkış şeyi, noktası Adem Aleyhisselam'dan başlıyor. Benim okuduğum kadarıyla. Bütün bunlara vakıf olduğu için öyle bir ümmet yetiştirmiş ki, yani o kadar alim yetişmiş ki o zaman, onlar öldükleri zaman artık bunlar hepsi oradaki halk cahil tabaka diyelim. Onları kutlaştırmışlar. Çünkü asıl noktası, çıkış noktası bu. Hı hı. Hep onlardan istiyorlar.
Yani kişilere gereğinden fazla verilen değer,
evet,
onları bir anlamda kutlaştırıyor. Neden kutlaştırıyor? Çünkü güç ve kudreti onlarda görüyoruz.
Evet.
İşte biraz evvel dedim ya, hani sadece putlar bu şey değil. Yani put deyip de hani şöyle bir şey anlayışınca bizim nefislerimiz ne diyor musunuz? Oh be diyor, onlar zamanında tapıyormuş, biz tapmıyoruz, biz tamam yırttık, biz Müslümanız. Allah-u Teala bu örneklerle bize de mesaj vermiyor mu? Yani diyor ki siz diyor rızkı diyor Allah katında arayın diyor bak.
Bir tapınma güzel bir olay. Yani insan hakikati vermiş ama diğer Allah'ı bulamayanlar, işte dediğin gibi hacet öpemden olmuş o zaten bir.
Tabii.
Tanrı neyse olmuş o yani. İnsanın fıtratı olan bir şey, bütün mesele bu fıtratı iyi diyor, doğru yönlendirme.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Yani İmam bu yani, doğru yönlendirme.
Tabii tabii. Ya o yüzden geçmiş siliniyor zaten.
Tabii tabii.
Yani sahabiler içerisinde puta tapanlar yok muydu? Hepsi yargılanıyor mu? Hayır canım, geçmiş siliniyor. Neden? Bir tapınma ihtiyaçları vardı. Bir yüksek bir otoriteye, güç ve kuvvete yönelme ihtiyacı insanın içinde zaten vardı. Ama yanlış yollardaydı. Hak geldi, batıl zahil oldu.
Cehalet dönemi duruyorsunuz.
Cehalet dönemi.
Eşekten de öyle bir şey yok.
Tanrım. Bizim de cehalet dönemimiz vardı Şükret Bey. Biz de böyle değildik de zamanımızda. Yani ailesinden beri gelenlerin bile imanlı tekamülleri var.
Geçen derste hani münakaşa etmeyin dedi ya hocam. Oydu işte benim vurgu etmek istedim. Bak burada 7. senemiz, biz de böyle değiliz. Doğru söylüyor hocam. Sizi
akıllıya girmek istemiyorum.
Hayat tekamül zaten. İşte burada diyor ki Allah'a ibadet edin. Ona şükür eyleyin. Ona döndürmeyeceksiniz. Şimdi siz Allah'ın rızkın asıl Allah katında olduğunu anladınız mı? İşte o zaman yani bu da ne diyor aslında? Demin buradan birisi söyledi, şu taraftan geldi. Kişilerden bekleniyor. Bakın toplumda bir kişinin maddi durumu iyiyse elinde olmadan o kişiye aşırı bir itibar olunuyor. Baş köşeye geliniyor, bilmem ne bir ilgi alaka var. Ya derinlerinde farkında olmadan
putlaşıyor.
Yani belirli bir ondan menfaat beklentisi var. Anlatabildim mi? Yani ailede en fazla itibar görenler maddi durumu iyi olanlardır. Yani orada burada bilmem ne görevlisi olanlara ya tamam o da bizim aileden denilir. O geldiği zaman bak şu böyle yapıyor. Yani dünyevi kariyeri oradakilere anlatılır. Ya bir kuruşta nasiplenmez orada artık. Borç istesen vermez ya. Bir de kötü duruma düşersin. Yanında işçi çalıştırmaz. Anladım istihdam etmez. Şeydir. Ama bir şekilde işte insanın fıtratındaki o yanlış duygusu var ya, işte rızık beklentisi oluşturdukları şeylerden oluyor. Ama Hazreti İbrahim diyor ki ya Allah var, Allah diyor. Rızık beklentiniz var diyor. O rızık Allah'ın indindedir. Ne yapıyorsunuz diyor. Ona yönelin. Yani bize de mesaj. Bize de mesaj. Yani Osmanlı'ya bir zamanında ziyaretler olmuş batıdan. Geri döndüklerinde yazıyorlar. Ticaret ahlaklarına hayran olmuşlar. Yani birçok ifade var da yani bugün bu Tahtakale Kasım Tahtakale o kapalı çarşı taraflarında daha iyi anlarlar Osmanlı'nın geçmiş dönemlerinin mirası çünkü oradaki ticaret ahlakı şu mümkün adapte olmuş ama izler orada birçok şeyi var meselesi var da iki şeyi vurguluyor diyor ki ya diyor ezan okunuyor diyor dükkanların önünde hiçbir şey yok diyor gidiyorlar diyor ya alışveriş edeceğim diyor adam ilgilenmiyor bile diyor. Bugün bir örneği Ümre'de yaşanıyor onun biraz. Onu bir elhamdülillah görüyoruz. İkincisi de beni çok etkiledi. Diyor ki, esnaf diyor, malını satmak istemiyor gibi davranıyor diyor. Yani şu an biz ne kadar övülüyor değil mi? İşte alabere darayla yalanlarını bırak, doğru şeyleri bile söylese, iknaya yönelik şeyler yapılıyor. Diyor ki, ya malını satmak istemiyor gibi davranıyor diyor.
O saatte.
Neden biliyor musunuz? Rızkın Allah'tan geldiğine o kişi emin, imanı var. Yani diyor ki benim rızkımı o vermiyor. Ya benim rızkım belli mi diyor. Tabi belirli bir edep dairesi içerisinde. Yani belirli bir edep dairesi, ticaret ahlakı Allah'ın murad ettiği ilahiler şey içinde söylüyorum bak. Sen bunu yaşadığın takdirde affedersiniz. Onu yaşadığın takdirde sen rızkın Allah'tan geldiğini biliyorsun. O mu veriyor? Şey yapmıyorsun ki o gerekli yalakalıklara, gerekli ticari ahlaksızlara ya da iknaya yönelik şeyler yapmıyorsun ki sen. Ha belli bir ticaretin gerekleri var. Yani mal güzel, onun satılması için doğru şeyleri yapacaksın. Ama şu düşünce yanlış. Ya benim rızkım buna bağlı. Ben bunu nasıl satışa ikna edersem ben rızkımı kazanırım dediğin takdirde Allah'ı devreden çıkarıyorsun.
Nasip mi bu esasında? Rızık zaten o gidiyor. Rızık var mı? Nasip de aramak da senin gayretin ne elde ettiği şey nasip olur.
Zaten
Allah dahil etti.
Tabii senin gayretin olacak. Ama benim bahsettiğim bu. Yani ahlakı överek söylüyor. Ya adamlar da ya ne kadar suratsız adamlar işte mallarını satmıyorlar demiyor. Överek söylüyor Osmanlı'nın öyle. Yani sanki mallarını satmak istemiyor gibiler diyor. Yani neden? Rızkın nereden geldiğini biliyor. Gerektiği kadar şeyde gayrette bulunuyor. İşte burada da neden biz o halde rızkı Allah'ın indinde arayın bakın. İndi katında dediği o. Allah'ın yanında arayın. Yani veren o çünkü.
En güzeli de hocam burada şuna bakma araya gireyim. Ali İmran Suresi 26.7'de mealen okuyayım. Resulü'nün tek bütün gerçek sahibi olan Allah. Sen dilediğine verirsin. Onun dilediğine geri alırsın. Dilediğini yüceltir. Dilediğini de alsandır. Her türlü iyilik senden indirdim. Gerçekten sen her şeye kalırsın. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden biriyi çıkarır, biriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de kalırsın, iyilik verir.
Aynen. Bu tür her şeyi yapan diyor, yani niçin rızkı en sona yapmış? Kafanda öyle bir yaratıcı tahayyülü oluşturuyorsun diye. Aa onu yapıyor, aa onu yapıyor, geceyi yaratıyor, gündüzü yaratıyor, ölüden diriyi çıkarıyor. En sonunda da yani rızk var rızık. İşte rızkı da o veriyor, o tayin ediyor. Hadi sus bakalım. Simyacı diye bir kitap okumuştum. Okumanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kitap. Orada bir yer beni çok etkiledi. Birçok tereddütü var oradaki roman kahramanının. Ona şaşırıyor, buna şaşırıyor, ne yapsam etsem. Orada birisini anlatırken hac yolculuğuna gidiyor. İlginç bir hikaye. Diyor ki, ya şuna şu beni çok rahatlatıyor diyor. Kainatı, benim kainatı yaratan var ya diyor. Benim kaderimi çizen de aynı kişi. Yani benim kaderimi çizen bu koskoca kainatı mükemmel yaratan. E niye kaygılanayım ki diyor.
Yusuf İslam'ın dediği gibi yani Müslüman olmadan evvel diyor ben diğer kitapları da okudum diyor. Hep şuradaki boşluğu dolduramadık fark ediyor. Ama diyor ne zaman ki Kur'an'ı okudum diyor. Benim okulda boş kalan sorularımın hepsinin cevabını buldum diyor. Müslüman değil mi?
Anlıyor işte.
Okula bak arızda. Yani onu özde arızda bak.
Arızda. Veşkuru lehu ve ona şükür eyleyin. Bir önce de onu ne var? Ona ibadet eyleyin. Size bir sahne anlattım hatırlıyor musunuz? Hazreti Ayşe anamız bir bakıyor ki gece yanında Peygamber Efendimiz yok. Bunu daha evvel anlattım ama tekrar ediyorum ki konuya uygun düşsün diye. Bir bakıyor Peygamber Efendimiz yan tarafta ibadet ediyor. Ya Resulallah diyor ne yapıyorsun diyor yani niye kendini bu kadar eziyor diyorsun. Sen cennette müjde yani işte geçmiş günahların bütün affoldu. Allah'a diyor şükredecek bir kul olmayayım mı? İşte ibadet ve şükrün birleştiği yer burası. Allah'a şükür etmek için ibadet ediyor. Son şekesimede ve ileyhi turceyun ona döndürüleceksiniz. Yani siz şükür ederseniz karşılığını göreceksiniz. Şükür etmezseniz karşılığını göreceksiniz. Sadakallahu azim.
Yani namazın arasında elini kaldırıyor. Efendime söyleyeyim. Secdeden kalkıyor, dua ediyor. Biz bunları yaptığımız zaman namazı bozuldu derler. Yani.
Ben evde yapıyorum. Sen gösterilen yer.